Ayrım 3. Fıtrat. İsmail Saymaz. Sayfa 40. Köleliğe dönüş. Bu kuralsızlık enformal ekonomi diye adlandırılıyor. Modern formal üretim biçiminin yasal çerçevenin ve toplum kurumlarının dışına çıkarılması diye tanımlanan bu ekonomi 1971'de Ghana'nın başkenti Accra'da saha çalışmaları yapan Kate Hart adlı araştırmacı tarafından kavramsallaştırıldı. Nevra Akdemir, taşeronlu birikim, Tuzla Tersaneler Bölgesi'nde üretim ilişkilerinde enformalleşme, Sosyal Araştırmalar Vakfı, İstanbul, Eylül 2008, sayfa 29. Kapitalizm sosyal devlet külfet saydığı anda kriz maliyetinin düşürülmesi ve emek üzerindeki kontrolün artırılması için kendi kölelik çağına döndü. AGE, sayfa 69. Formel ekonomiyi yaratan nedenler şunlardı. Sermayenin örgütlü emeğe tepkisi, vergi ve sosyal hakları itibariyle devlet müdahalesi, rekabet. AGE, sayfa 84. Üretim, teknolojik gelişmelerin etkisiyle parçalanıp esnekleştirildi. Avrupa'daki ilk örnek, İtalya'nın Bologna şehrinde büyük ölçekli firmaların üretimlerini küçük ölçekli fason firmalara kaydırması şeklinde ortaya çıktı. Japonya'da Toyota'nın elde ettiği başarı, enformel ekonomiye yaygınlık kazandırdı. Bundan ötürü Toyotizm diye adlandırıldı. AGE, sayfa 85-86. Fransız sosyolog Annie Debout, Moni'ye göre neoliberal saldırı işçi cesetlerine basarak ilerlemekteydi. 1970'lerin sonundan itibaren üretimde esneklik kelimesi işletmelerin yeniden yapılandırılmasının sloganı haline gelmiş, ekonomik büyümeye dönüşüm başvuru kriteri sayılıp yeni bir değer olarak yüceltilmiştir. Bu soyut terim, görünen gerçekleri gizler, iş yoğunluğunun artırılması, sözleşmeden doğan haklarda özellikle alt işveren ve geçici iş uygulamalarıyla yaratılan erozyon. Bu listeye çevreyle ve sağlıkla ilgili yasal düzenlemelerin olmadığı ve iş gücünün çok daha ucuz olduğu ülkelere doğru riskli üretimlerin kaydırılmasını da ekleyebiliriz. Annie Debout, Money, Çalışmak Sağlığa Zararlıdır. Çeviren Ayşe Gürem, Ayrıntı Yayınları, İstanbul 2012, sayfa 82. Debout, Money'e göre sermaye, bütün gezegenin kaynaklarını özel mülklerine geçirmek için harekete geçmiş, çalışanların sağlığının tehlikeye atılmasına karşı oluşturulmuş tüm kaleleri durmadan yıkmaya yönelmişti. AGE, sayfa 254. Yıkılması gereken ilk kale, sendika, toplu sözleşme ve grev hakkının bulunduğu, sosyal güvencenin sağlandığı emek kalesiydi. Enformel ekonomi, alt sözleşmeler yoluyla birden çok hiyerarşik ilişki türü geliştirerek bu kaleyi yıktı. İlk gülle, bir firmanın asıl işi parçalara bölüp her parçayı birbirinden farklı atölyelerde yaptırdığı fason imalat ve yan sanayi oldu. İkinci gülle, hiçbir güvencenin olmadığı ev eksenli çalışma türüydü. Kuşkusuz en yıkıcı atış, firmanın yaptığı işin bir bölümünü başka bir firmaya ihale etmesi veya başka bir firmanın işçisini kullanması diye bilinen taşeron sistemiydi. Bu sistemde işi veren firma asıl işveren şeklinde nitelendirilirken işi alan ise alt işveren diye tanımlandı. İşveren ile işçi arasındaki özgür sözleşme yıkılarak yerine müşteri ile tedarikçi arasındaki ticari ilişki doğdu. Böylelikle güvenlik riskleri ve sosyal haklar taşeron şirkete, taşeron şirket üzerinden katmerli bir boyundurağa sürülen işçiye devredildi. Üçüncü şahıstan alt işverene. Türkiye 24 Ocak'taki tercihiyle piyasanın aktörü olabilmek için dev bir işçi pazarına dönüştürüldü. 1936 tarihli 3008 sayılı iş kanununda üçüncü bir şahıs diye nitelenen, 1971 yılındaki 1475 sayılı iş kanununda diğer bir işveren şeklinde anılan taşeronluk, 4857 sayılı iş kanununun ikinci maddesinde genişçe tanımlandı. Kanuna göre bir işverenin iş yerindeki yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde ya da teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde çalıştığı bir diğer işveren ile iş ilişkisini asıl işveren alt işveren ilişkisi deniliyor. Kanun asıl işvereni işçiye karşı alt işverenle birlikte tüm hak ve sorumluluklar yönünden sorumlu tutuyor. Asıl işverene bağlı işçilerin alt işverence çalıştırılamayacağı ya da geçmişte o iş yerinde çalışanlarla alt işverenlik ilişkisi kurulamayacağı belirtiliyor. Bu durumda sözleşmenin muvazalı, yani danışıklı sayılacağı belirtiliyor. Kanunda teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işler dışında asıl iş bölünerek alt işverene verilemez deniyor. Ancak pratik gösterdi ki devlet ve özel sektör yasadaki hiçbir kurala uymadı. AKP iktidarlarında taşeron işçi sayısı her geçen yıl arttı. 2002'de kamu ve özel sektördeki taşeron işçi sayısı 387.118'di. Bu rakam 2005'te 657.677'ye, 2006'da ise 907.153'e çıktı. O yıl taşeron işçiler 1 milyon sınırına dayandı ve sayıları bir daha hiçbir zaman bu rakamın altına düşmedi. 2011'deki toplam rakam 1.611.204'tü. http://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-9123c.pdf. Temmuz 2014 itibariyle toplam 1.361.374 taşeron işçiden 755.081'i kamuda, 606.292'si özel sektörde çalışıyordu. http://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-5152-9-sgc.pdf. Ve 2014'ün sonu itibariyle taşeron sayısı 1.481.690 kişiye çıkmıştı. http://www.tbmm.gov.tr/d24/7/7-43275-sgc.pdf. Bir de taşeron işçiler kadar bile olamayanlar, kayıt dışı çalıştırılanlar var. TÜİK'e göre en az 10 milyon insan hiçbir sosyal güvenceden yararlanmadan ömür tüketiyor. Buna sayıları 11 milyona geçen ev kadınları, en az 300 bin Suriyeli ve 134 bin mevsimlik işçi dahil değil. http://tisk.org.tr/tr/e-yayınlar/353-goc/353-goc.pdf. İşçi cehennemi, iş kazası mağdurları. Bu kelimelerde sanki bir kaçınılmazlık, bir kader oyunu tınısı var. Oysa iş organizasyonu ve çalışma koşulları bilinçli seçimlerin sonucudur ve ne olursa olsun kaza hiçbir zaman rastlantı değildir. Hesaplamaları geniş ölçüde sorunlu olsa bile iş kazası istatistikleri felaket işaretleri olarak yeterince aydınlatıcı aslında. Debu Moni, sayfa 22. ILO, Uluslararası Çalışma Örgütü, İş kazası kavramını önceden planlanmamış, bilinmeyen ve kontrol altına alınamamış, belirli bir zarar ya da yaralanmaya neden olacak nitelikteki olay şeklinde tanımlıyor. ILO verilerine göre dünyada her 15 saniyede bir işçi kaza veya meslek hastalığı sonucunda can veriyor. Bu her gün yaklaşık 6300 işçi demek. Her yıl yaklaşık 360 bin kişi iş kazası, 1 milyon 950 bin kişi ise meslek hastalıklarından dolayı ölüyor. Yine her yıl 270 milyon iş kazası meydana geliyor ve 160 milyon kişi meslek hastalıklarına yakalanıyor. Her yıl çoğunlukla gelişmekte olan ülkelerde zehirli maddelerden dolayı 651 bin işçi ölüyor. Dünyadaki cilt kanseri hastalıklarının %10'u iş yerlerindeki zehirli maddelerle temas yüzünden oluşuyor. Kaldı ki bildirim ve kayıt sistemindeki eksiklikler nedeniyle aslında rakamlar daha yüksek. Her yıl asbest yüzünden 100 bin kişi ölüyor. Yine her yıl silis tozundan kaynaklı karaciğer hastalığı olan silikozis 10 milyonlarca insanın hayatını tehdit ediyor. Latin Amerika'da maden işçilerinin %37'si, Hindistan'da da taş kalem işçilerinin %50'si ve taş kırma işçilerinin %36'sı bu hastalığın pençesinde. Silikozis, Türkiye'de onlarca kot taşlama işçisinin de canını aldı. http://www.mmo.org.tr/resimler/dosya-ekler/0352-CE4F-77227B3-ek.pdf. Türkiye'de vaziyet. AKP iktidara geldikten 6 ay sonra esneklik gereksinimine yanıt veremediği için 32 yıldır yürürlükte olan 3008 sayılı iş yasasını değiştirip 4857 sayılı iş yasasını kabul etti. Daha önce tüzükler ve yönetmeliklerle düzenlenen iş sağlığı ve güvenliği yasaya dahil edildi. AB mevzuatının gereği olarak 2012'de iş sağlığı ve iş güvenliği yasası kabul edildi. Bu yasa işverenlere riskleri önleme, risk değerlendirmesi yapma, bilgi ve eğitim verme, iş güvenliğinin maliyetlerini karşılama, sağlık gözetimi yapma, iş kazalarını bildirme, işçi sağlığı ve iş güvenliği organizasyonu kurma, iş yeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı bulundurma gibi yükümlülükler getirdi. Yasaya göre iş kazası şöyle tanımlandı. İş yerinde veya işin yürütümü nedeniyle meydana gelen, ölüme sebebiyet veren veya vücut bütünlüğünü ruhen ya da bedenen engelli hale getiren olay. Bir diğer tanım da Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 13. maddesinde yer alıyor. Yasaya göre de iş kazası şu şekilde tarif ediliyor. A. Sigortalının iş yerinde bulunduğu sırada. B. İşveren tarafından yürütülmekte olan iş nedeniyle sigortalı kendi adına ve hesabına bağımsız çalışıyorsa yürütmekte olduğu iş nedeniyle. C. Sigortalının görevli olarak başka bir yere gönderilmesi nedeniyle asıl işini yapmaksızın geçen zamanlarda. D. Kadın sigortalının çocuğuna süt vermek için ayrılan zamanlarda. E. Taşıtla işin yapıldığı yere gidiş gelişi sırasında meydana gelen ve sigortalıyı hemen veya sonradan bedenen ya da ruhen engelli hale getiren olay. AKP'li yıllar, 17 bin işçi. AKP döneminde yasal mevzuat işverenleri ağır yükümlülüklerle donattığı halde gerçek hayatta bu düzenlemelerin hiçbir hükmünün olmadığı anlaşıldı. İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı Meclisi'nin Mayıs 2016'daki verilerine göre AKP'li yıllarda en az 17.057 işçi toprağa verildi. http://www.guvenligalisma.org/index.php soru işareti option eşit com alt dire content end işareti VIEW eşit article /www.guvenligalisma.org/index.php/option-com@content-rapportlari-ITEMIT-236 SGK verilerine göre 2007 yılında 80.602 iş kazası meydana geldi. Bu rakam sonraki yıllar boyunca hiçbir zaman 62.000'in altına düşmedi. Düşmediği ve düşürülemediği gibi 2013 yılından itibaren iki katı arttı. İş kazası sayısı 2013'te 191.389'a, 2014'te ise 221.366'ya tırmandı. Kazanın artması ölümün de artmasıydı. ÇSGB'nin verilerine göre 2002'de 872 olan işçi ölümü 2003'te 810 ve 2004'te 841 şeklinde gerçekleşti. Bir yıl sonra bu rakam katlanarak arttı. 2005'te 1072'ye, 2006'da 1592'ye yükseldi. Sonraki iki yıl düşüş yaşandı. 2007'de 1043'e ve 2008'de 865'e indi. Ne var ki sonraki yıllarda olağanüstü bir seyir yaşandı. 2009'da 1171, 2010'da 1444, 2011'de 1700 işçi hayatını kaybetti. 2012'de yarı yarıya düşerek 744'e indi. http://www.iki.tbmm.gov.tr/d24/7/7-51529sgc.pdf Fakat 2013'te 1360-2014'te 1626 işçi can verdi. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi'ne İSİK Meclisi göre 2015'te en az 1730 işçi iş kazalarında hayatını kaybetti. http://www.guvenlicalisma.org/index.php soru işareti option:content(view)article(read) 16.851 2015-yılında-en-az-işçi-yaşamini-yitirdi. End işareti cadid. =149(is)-cinayetleri-raporları end işareti item it. =236. 2016'nın ilk 9 ayında ise 1421 işçi öldü. http://www.guvenlicalisma.org/index.php/soru işareti option:com(alt-content(view)-article)-işareti read) =141(yılın)-ilk-9(ayında)-ise(en)-az)-1421(yitirdi). End işareti cadid =149. 2.üst(is)-cinayetleri-raporları end işareti item id=236. Meslek hastalıkları. Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 14. maddesinde meslek hastalıkları sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri diye açıklanıyor. CSGB'nin 2011 yılında hazırladığı meslek hastalıkları rehberine göre dünya üzerinde yılda her 1000 işçiden %4 ila 12'si arasında işçi meslek hastalığına yakalanıyor. Bu veriler ışığında 2009 yılında Türkiye'de kayıtlı 9.030.202 sigortalı işçiden 36.108.000'inin bu kapsamda bulunması gerekirken SGK'ya göre yalnızca 426 vaka saptandı. 2010'da 533 vaka ve 10 ölüm tespit edildi. 2011'de vaka sayısı 697'ye çıkarken gene 10 işçinin öldüğü ifade edildi. 2012'de vaka sayısı 395'e, ölüm 1'e düştü. 2013'te 315, 2014'te ise 494 vaka saptandı. İstatistiklere bakılırsa son 2 yılda hiçbir işçi ölmedi. Rakamlar arasındaki uçurum, CSGB tarafından ülke istatistiklerinin yetersiz oluşu, tıbbi, yasal ve sosyal taraflara ilişkin birçok nedeniyle açıklanıyor. http://www.3.cgb.gov.tr/csgb/portal/shop-property/wlp-işareti20-depository/isgm/dosyalar/meslek-hastalıkları-kitap-işareti c4-işareti b1. Oysa Makine Mühendisleri Odası daha gerçekçi nedenler sunuyor. Odaya göre iş yerlerinin %98.5'inde hekim bulunmuyor. İşçilerin kontrol muayeneleri ve taramalar yapılmıyor. Hastalıkların bir kısmı emeklilikte çıkıyor, meslek hastalıkları hastaneleri ise ihtiyacı karşılamıyor. Meslek hastalıkları 5 grup halinde ele alınıyor. Kimyasal maddelerle oluşmuş hastalıklar, deri ve solunum hastalıkları, mesleksel bulaşıcı hastalıklar ile fiziksel nedenlerle gelişen hastalıklar. Maden, enerji, inşaat. İş kazalarının katlanarak artması Türkiye İstatistik Kurumu'nu, TÜİK, bu alana mercek tutmak zorunda bıraktı. TÜİK ilk olarak 2007 ve 2013'te iş kazaları ve işe bağlı sağlık problemleri konulu bir hane halkı iş gücü anketi yaptı. Verilere göre 2013 yılında son 12 ay içinde istihdam edilen 30.614 kişiden 706'sı, yani %2.3'ü iş kazası geçirdi. Bunlardan 131'i kadın işçilerdi. Sektörel bakımdan iş kazalarının %10.4'ü, madencilik ve taş ocakçılığında %5.2'si elektrik, gaz, buhar, su ve kanalizasyonda, %4.3'ü inşaatta gerçekleşti. Bu sektörleri imalat, toptan ve perakende ile ulaştırma izliyor. İşçilerin eğitim durumu yükseldikçe iş kazası oranı düşerken, yaş grubu bakımından 25 yaş ve üstü işçiler içinde iş kazası oranı artıyor. http://www.tuik.gov.tr/jsp/duyuru/upload/yayin-rapor/2013/v/sağlık/problemleri/raporu.pdf. İnşaatın istihdam bakımından 4. iş kazaları bakımından 3. sırada olması hiç şaşırtıcı değil. Çünkü AKP'yi dahil olmak üzere sağ iktidarlar kalkınmanın yolu olarak inşaatı gördü. Taşeron sisteminin en hakim olduğu ve en pervasız biçimde uygulandığı inşaatlar genç işçi iskeletleri üzerinde yükseldi. Her 3 işçiden biri inşaatta ölüyor. İnşaatçılık birden çok sektörün ürünü ve hizmetinden yararlandığı için yalnızca Türkiye'de değil, bütün dünyada ekonominin sürükleyici gücü sayılıyor. İstihdam yaratması ve işsizliği azaltması kabulü iktidarlar için belirleyici oluyor. Sektörün dünyadaki ekonomik büyüklüğünün 3,5 trilyon dolar olduğu tahmin ediliyor. Dünya sanayi istihdamının %30'u inşaatta çalışıyor. Gürkan Emre Gürcanlı, işleneceğini herkesin bildiği bir cinayetin öyküsü. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine sınıfsal bir bakış. Yazılama İstanbul 2014, sayfa 273. İLO'nun 2003 tahminlerine göre sanayileşmiş ülkelerde iş gücünün %6 ila 10 arasının inşaat işçileri oluşturuyor. Dünyadaki 355 bin civarındaki ölümlü iş kazasının 60 bini inşaatlarda meydana geliyor. AGE sayfa 273. İnşaatın bu gücü Türkiye'de ilk olarak 1950'den sonra Menderes'in iktidarında fark edildi. Bu farkındalık 24 Ocak 1980'den sonra devlet politikası oldu. Geçmişte sanayileşmeye ayrılan kaynak altyapı ve inşaata aktarıldı. Özal 1984'te Toplu Konut İdaresi, TOKİ ve Toplu Konut Fonu'nu kurarak inşaatçılığın önünü açtı. 1982'de 54.361 olan yeni bina sayısı 1988'de 139.995'e yükseldi. Osman Balaban, İnşaat sektörü neyin lokomotifi? İnşaat, Ya Resulullah, İletişim İstanbul, 2016, sayfa 22-24. İkinci sıçrama ise AKP döneminde oldu. TOKİ'nin ekonomik ve siyasi önemini gören AKP, kurumun faaliyet alanını ve yetkilerini genişletti. TOKİ'nin 2011 itibariyle yılda ürettiği konut sayısı 500 bini buldu. AGE sayfa 27. TOKİ 2023 hedefini 1.2 milyon konut olarak açıklıyor. Kentsel dönüşüm politikaları eliyle rant yeniden dağılırken şehirden kovulan yoksullar ve orta gelir sahiplerini TOKİ'nin şehrin çeperindeki hazine arazilerinin üzerinde kurduğu konutlar gösterildi. Böylelikle siyasete kitlesel destek sağlanmış oldu. Bu esnada 1970'lerin Laz müteahhiti 2000'de Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, GYO adını aldı. %3'ü sendikalı. ÇSGB'nin Temmuz 2016 verilerine göre bu iş koluna kayıtlı 1.730.246 işçinin yalnız %2.51'i sendikalı. Oysa 2003'te sektöre kayıtlı 679.339 işçinin %27'si sendikalıydı. Bina, yol ve altyapı yatırımını içerecek şekilde büyüyen sektör, boyadan çevre düzenlemesine, elektrikten sıvaya, asfalttan hafriyata, birden çok kalemli kapsaması ve her kalemin bir taşerona devri nedeniyle kurasızlığın en yaygın olduğu alan. Gürcanlı sayfa 276. Gürcanlı'ya göre Ağaoğlu gibi GYO'lar parçalara böldükleri işi taşeron şirketlere, onlar da daha küçük taşeronlara, hatta 10-15 kişilik ekiplere dağıtıyor. Bazen onlarca taşeron şirket birden ve iç içe geçerek inşaatı tamamlıyor. AGE sayfa 276. Bu ekipler çoğunlukla deneyimli işçiler ve ustaların memleketlerinden getirdiği hemşerileri, köylüleri ve akrabalarından oluşuyor. Kalıp ustaları Bayburt, Samsun ve Ordulu, duvarcılar Vanlı, demirciler Gaziantep, Siirt, Bingöl ve İç Anadolu. Şantiyedeki barakalarda yatırılan, kırdan göçmüş, en düşük ücretlere işi koşturulanların yanı sıra kayıt dışı şekilde çalıştırılanlar, göçmen işçiler ve elbette çocuklar da var. AGE sayfa 277. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 51.